Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, hepinizi en derin hürmet ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Seslerin İzinde programından yeni bir bölümle huzurlarınızdayız. Çok kıymetli hocam Mehmet Kemik sizle birlikteyiz. Teknik masada sevgili Murat Korkmaz bizlerle, saz refakatinde ise Hasan Kiriş bizlere eşlik ediyor. Hocam hoş geldiniz, Hasan abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Tüm dinleyicilerimizi selamla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyoruz. Bizlere dualarını eksik etmedikleri sürece biz de onların gönüllerinden ve kulaklarından hoşnameleri eksik etmemeye inşallah gayret edeceğiz.
İnşallah, çok teşekkür ederiz. Hocam geçen hafta epey bir meseleyi masaya yatırmış idik. Oradan biraz berdevam olacağız. Siz Farabi'nin bir sözünden bahsetmiştiniz. Kim hakkıyla dinlerse ölür demiştiniz. Hı hı. Abdülkadir Meragi'den bahsetmiştik. Muhakkak ki doğruluktan ayrılmayan zihinler ve temiz karakterler musikiye meyillidir demişti. Oradan iyi kötü kavramlarını müzik ile alakalı olmak kaydıyla ve güzel çirkin kavramlarını konuşmuştuk. Burayı biraz daha derinleştireceğiz ama öncesinde bu Meragi'nin muhakkak ki doğruluktan ayrılmayan zihinler ve temiz karakterler musikiye meyillidir sözüne atfen bir soruyla girizgah yapalım istedim. Musikiye burada ciddi bir misyon yükleniyor bu söz dikkate alındığında. Gerçek musiki yapan insanlar doğru yoldan ayrılmayan, doğruluktan ayrılmayan zihinler ve temiz karakterlerdir diyor.
Evet.
Yani asıl belki öncül soru her müzik yapan doğruluktan ayrılmayan zihin sahibi ve temiz karakterli insan mıdır diye sormak lazım belki. Akabinde de musikiye Meragi'nin yüklemiş olduğu bu misyonu biraz konuşmak istiyorum sizinle.
Şimdi bunu tabii ben açıkçası ben böyle söylüyorum diye her şey benim söylediğim gibi değil. Ben daha çok okuduklarımdan, dinlediklerimden, anladıklarımdan bahsetmek isterim. Musikiye yönelen dimalar, evet, temiz dimalardır. Ve özel istidatlardır. Bir insanın nasıl fıtraten ergenliğe kadar olan kısmı hangi mensubiyet ailevi veya da vatan mensubiyeti olsa da fıtraten İslam üzere olduğu kabul edilir. Bu tür dimalar ve fıtratlar ve musiki kabiliyetleri de bu anlamda ben biraz bakıyorum. Temizdir ve Cenab-ı Hakk'ın ona yaratılırken verdiği özel bir hibedir. Atiyedir yani. Ha, onu ne şekilde kullanacağı, insanlık faydasına ya da insanlık zararına, müzik insanlık zararına hale gelebilir mi?
Gelebilir. Nasıl gelebilir?
Gelebilir tabii ki de. Gelebilir. Müziğin insanlık zararına geldiği dünyada bir takım müzik marifetiyle çocukların zehirlendiği, müzik dans marifetiyle zehirlendiği özellikle Kore kaynaklı müziklere bugün baktığımız zaman yani neden bahsediyoruz? Cinsiyet K-pop. Eşitsizliği. Hmm. Üzerine kurulu.
Evet.
Ya da işte çok bilindik ve çocukların da çok sempatiyle baktığı gökkuşağı renklerinin ifade ettiği semboller üzerinden müzik gruplarının kıyafetleri, müzik onlarla ilgili bir takım görsellerin satılması bunlar
bir yönlendirmeymiş.
Bir yani. Yönlendirmeye götürüyor.
Toplum mühendisliği müzikte de var diyorsunuz.
Var tabii ki de. Nasıl ki 1980'lerden sonra biz mesela 1930'larda Türkiye hala oda fasılları dönemini yaşıyordu. Hmm. Ankara'daki Cumhuriyet kurulduktan sonra bile Cumhurbaşkanlığı sofralarında fasıl heyetleri var. İstanbul'dan götürülüyor, fasıl heyetleri var. Ne oldu da 1940, 50, 55'ten sonra, 60'tan sonra birden bire bir arabesk furyası başladı. Bu bizim o dönemde özellikle köyden kente göç serüveniyle başlayan yalnızlaşma dönemimizdir. Yalnızlaşma dönemini karşılayan bir şeydi o. Bu bir ihtiyaçtı, oraya arabesk sıkıştı. Ve onunla beraber insanlar kendilerini ruhsal bunalımlarını ya da aşklarını ya da nefretlerini ya da isteklerini onunla ifade ettiler. Nefretlerini onunla bildirdiler. Hemen akabine baktık. Bu fazla sürmedi. 90'lara, 85-90'lara geldiğimizde protest müzik başladı. Ne demek bu? Artık köyden kente geldik, yerleştik. Önceden her şeyi kabul ederdik ama biz bir takım şeyleri artık reddediyoruz. Kabul etmiyoruz. Manasında protest.
Çünkü biz de artık şehirdeyiz ve görüyoruz
evet, evet.
Bazı şeyleri
deniyor. Evet.
Bu musikinin iyi yönde ve kötü yönde kullanılması noktasında da Bekir Sıtkı Sezgin'in bir sözü varmış hocam. Musiki bir nimettir, hüsnü istimal gerektirir.
Gerektirir, evet.
Demiş.
hüsnü istimal işte iyi niyetle kullanmak.
İyi niyetle kullanmak, kötü niyetle kullanmak nasıl oluyor? Müzik yapan insan, bahsettiğimiz bu toplum mühendisliklerinde
falan. Küresel çapta benim söylediğim iş bu. Hmm. Küresel çapta müziğin olumsuza kullanılması ama kişisel bazda da olumsuza kullanılabilir.
Bunu kullanarak başka evet. işler yapılabilir.
Şimdi insan kendi karakteri ve mizacı üzerinden kendisini bir sanat yapıcı kişi olarak takdim ettikten sonra bunun toplum nezdinde bir takım artıları var, değil mi?
Karşılığı var.
Güven toplumu yönlendirme var. Durumu var. Kıyafetinden duruşuna, gülüşüne, konuşmasına kadar her şeyle toplumu etkiliyor.
Rol model
oluyor. Örnek teşkil ediyor. İşte buradan itibaren bir takım sorumluluklar başlıyor. Esasen bu konuya nereden soru açmak lazım biliyor musunuz? Sanatçı kimdir?
İdeal sanatçı.
Evet, çünkü sanatı yapan insanlara biz sanatçı diyoruz ya. Dolayısıyla o sanatçının duruşu, varlığı, şekli, kıyafeti, yaşantısı, konuşması, yani toplum içerisindeki hal ve hareketleri maalesef demeyelim. Çünkü bu olması gereken bir şey örnek teşkil edecek. Hı hı. Siz oradan yansıttığınız örnekler toplum nezdinde ne kadar çabuk mâkes bulduğunu, ne kadar çabuk etkilendiğini çocukların, büyüklerin gördüğünüz zaman onu olumlu kullanıyor, olumsuz kullanıyor diye bir ayırdına varabilirsiniz. Yine az 30-40 sene evveli örnek verelim. Bizim hani 45 santim genişliğinde İspanyol paça pantolonlarımız vardı, değil mi?
Evet, evet.
35 sene önce insanlar bunu giyiyordu.
Şimdi bayanlar giyiyorlar. Yani.
Ha, şimdi o blazer ceketlerin kulakları böyle kocamandı.
Evet, geniş yaka.
Peki ne oldu? Kurovası. Ne olmuştu bize? Aslında o İspanyol paşanın bütün hikayesi 3 tane film Türkiye'de. 3 tane filmde artistlerimiz onu kullandılar ve oradan yayıldı. Öyle olmadı mı?
Öyle.
Evet. Peki çok önemli bir toplumsal hadisenin daha benim için çok acı olan bir hadisenin şeyine daha parmak basmak istiyorum burada. Eser vaktini geçirmeyelim. Eser okuyacağız.
2-3 dakikamız var.
Yine aynı dönemin filmlerine 1970-80'li dönemin filmlerine baktığımız zaman orada bir imam ve din adamı tiplemesi var. Değil mi? Toplumdaki özellikle seküler camianın din adamı tiplemesi ve algısı işte o algı hala şu anda. Ve onu silemedik biz biliyor musunuz? Çok küçük paralarla istediğinizi yaptırabileceğiniz bir karakteri zayıf insan tipi. Pespaye, üzeri kılığı, kıyafeti, pejmürde. Bu tipler nereden geldi bu tiplemeler? Filmden geldi.
Şimdi bunu söyleyince aklıma şey geldi. Ben de bazen düşünürüm bu konuyu. Derim ki kendi kendime eğer televizyon 70'lerdeki gibi 30'larda faal aktif bir şekilde her evde olmuş olsaydı ya da hiç değilse her semtte 5-6 evde olmuş olsaydı zannederim en yoğun malzeme tarikat meşayihi olurdu. Çünkü Tanzimat romanlarının ciddi bir kısmında hep öyle bir şey vardır. Böyle 5 kuruşa sikke satan, icazet veren falan böyle bir şey tipi falan da görülür. Herhalde bu artık tekke ve zaviyelerin kapatılması, sırlanmasından sonra bir 30-40 yıl giriyor. Televizyon henüz her mahallede ya da her evde yok. Fakat imamlık cari halen bugün de devam ediyor. Eleştirilecek ve tasavvuf erbabının boşluğunu dolduran da bir figür orada imam hatipler görülüyor toplumda önder olarak. Bu sefer film sektörü onun üzerine çullanıyor. Hep şey düşündüm yani 30'lar olsaydı İmam değil de daha çok herhalde meşayihtan birileri tiplenirdi.
Şimdi aklı biraz çalışan insanlara şunu hiç kimse yutturmasın ve yutturamaz mesela. Bir proje ürünü olarak bu işlerin yapılmadığı ya da tesadüfen olduğu konusunda hiç kimse mesela masal anlatmasın bize. Bu gayet planlı bir şekilde yapılmıştı. Gayet ileri projektörle yapılmıştı. Mesela örnek vereyim. Bizim 12 tane Hicri ayımız var, 12 tane de miladi ayımız var. Niye adamın birinin adına Ekim, Kasım, Aralık demediler de gittiler Şaban adı verdiler?
Recep Şaban.
Ve biliyor musunuz? O dönemden sonra Şaban ismi çocuklara verilmemeye başladı. Ondan önce çok var. Peki geldik. 30 sene sonra Recep ismi üzerinde öyle bir hafifletici malzeme çıkardılar ki toplumun önüne. İşte zikretmek istemiyorum şeyini. Ve şu anda Recep'i de götürdük. Ramazan'a dokunamıyorlar şu anda. Ama Ramazan'ın da içini şeker bayramı olarak zaten boşaltmışlardı 1940'tan itibaren.
Aslında o bahsettiğiniz filmlerden birinde o karakterin hemen yakın arkadaşının ismi de Ramazan'dı. Ben öyle hatırlıyorum. O filmlerden
evet,
birinde.
Evet, hatırladım.
Ona da yapılmış bir müdahale ama o kadar... Ama sırf güldürü olsun diye yapılmamış diyorsunuz yani.
Hayır, hayır, kesinlikle. Ben bununla ilgili yazılar okudum çünkü.
Öyle mi?
Tabii. Yani
Türk sinemasının böyle bir projeksiyonu olabilir
Türk
mi diyorsunuz?
Türk sinemasında özellikle bazı locaların, isim vermeyeyim şimdi. Hmm. Bazı locaların planlanmış şekilde yürüyen bir bugün de hala var.
Bugün
zaten, özellikle evet. Hala bazı dizilerde, bazı filmlerde, hatta bazı özel YouTube kanallarında planlanmış ve çok seyredilen YouTube kanalları bunlar. Hı hı. Planlanmış bir takım proje uygulanıyor.
Maalesef
bunlar esadüfen olduğunu kimse iddia edemez. Zaten dediğim gibi bunlarla ilgili yazılar var. Çıktı artık bunlar. Diyor ki 1940'larda yapılan filmlerle ilgili içine mutlaka konulması mecburi olan diyor. Hı hı. Yoksa parası verilmiyor filmin.
Evet, destek veriyor.
Mecburi olan figürler var. Şunu koyacaksın diyor oraya.
Şimdilerde de dediğiniz doğru, o tarz şeyler konuşuluyor. Tevatür.
Evet.
Daha da derinleşebilir fakat esere biz gidelim, musiki yönünden meseleyi takip edeceğiz.
Evet. Ahmet Kutlusi'yi. İnşallah biz birkaç programda Ahmet Kutlusi eseri okuyacağız. Ondan sonra da inşallah başka bir Gönül Sultanı'na geçeriz.
Geçeceğiz. Ama daha herhalde bir 5-6 programda gideriz.
Evet. Haydi bakalım Hasan'cığım. Şimdi bize bir Hicaz sen güzel ellerinle ve güzel kalbinle duyur.
Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah. Tut sözü kuddusiya, etme bu ömrü heba. Tut sözü kuddusiya, etme bu ömrü heba. Zakiri sana yeda, çünkü ol sultan olur. Zakiri sana yeda, çünkü ol sultan olur. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Sıdk ile canan isteyen, gel halkayı tevhide gir. İnkar koy ikrara gel, ayar terk et yâre gel. Bülbül gibi güftâre kesmeyle gel. gel halkayı tevhide gir, zakirler ile esrar zikre mahrem ol, gel halkayı tevhide gir, kol gafleti kuddusiye zikri huda et daima. İster isen vasla lika, gel halkayı tevhide gir. Ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm, kevn-i mekanla doldu bu gönlüm, kevn-i mekanla doldu bu gönlüm. Aşka giriftar, aşka giriftar, aşka giriftar, aşka giriftar oldu da buldu derdin etimar, oldu da buldum derdin etimar. Kuddusi der aşka mürid ol, Sıdk ile el ver. Aşka mürid ol, Sıdk ile el ver. Bulmayı ben hiç bir gidecek yer, bulmayı ben hiç bir gidecek yer. Özünü yârem saldı bu gönlüm, özünü yârem saldı bu gönlüm.
Eyvallah Hasan'cığım, teşekkür ederiz. Bu ikinci okuduğumuz eser Kudüsi Deryahı'ndan derlediğimiz, oradaki okunan şekli derlediğimiz eserlerden bir tanesiydi. Bir de dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır, Ne Oldu Bu Gönlüm diye Hacı Bayram Veli Hazretleri'nde çok meşhur olmuş bir
Yanmada Derman
Oldu, evet, Bayrami Mahlas'tı biliyorsunuz Hacı Bayram Veli'nin şiiri.
Kasidesi de çok okunuyor.
Dede Erguner bestesi o. Hmm. Yani
Neyzen Aile, Kudüsi mi?
Evet evet evet. Kudüsi değil, Kudüsi'nin babası. Ulvi Erguner.
Ulvi Erguner.
Dede Erguner ha. Şey pardon, Süleyman Erguner. Dede Süleyman.
Saydık, ikiz kardeş.
Dede Erguner evet. Tarafından besteliydi. Tabii. Bu da anonim bir şey. Anonim bir eser aslında. Daha doğrusu ağızdan ağza söylenen dergahta bugüne kadar intikal etmiş. Ali Efendi'den bunu derledik biz.
Yani siz bizzat Bor'a gidip evet, Bor'daki evet, dergahta Ali Efendi'den, yani şu anki Postnişin'den
evet, evet,
dinleyerek notaya aldığınız eserlerden bir tanesiydi bu. Çok evet, da güzel bir tür. Özünü bu yere saldı gönlüm. Şimdi eserden evvel biraz musiki ve musiki şinas modeli üzerine konuştuk ya. Şöyle bir şey de geldi aklıma. Tabii biz bunları konuşurken geçtiğimiz programın sonunda da aslında taşı gediğine koymuştuk dedik. Meseleye milli açıdan bakmak aslında taşı yerine oturtuyor. Yani sizin kurduğunuz cümleler birilerinin göğsüne kurşun gibi değil de o da öyle düşünüyor. Çünkü Mehmet Kemik sizin bir hayatı, bir sanat anlayışı var, algısı var.
Doğru.
Herkes kendinden olanı aşikar etmekle ya da onu diri tutmakla herhalde yükümlü, böyle bir gelenekten geliyorsa. Dolayısıyla herhalde bizim söylediğimiz şeyler de başkalarının zülfiyarına dokunmamalı.
Dokunmuyor zaten. Biz öyle bir niyetimiz de yok ayrıca.
Yok.
Niyetimiz yok. Fikri beyan burada esastır. Açıkçası ne düşündüğümüzü de söylemeyeceksek, bu konularda emek çekmiş, zaman harcamış, okumuş, yazmış, dinlemiş insan olarak. Mesela şimdi ben başka bir mevzu açayım. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Bu İstanbul kaç yüzyıldır Türklerin yaşadığı bir memleket? Ondan önce Rumlar yaşıyordu burada. 16. yüzyıl. Doğru mu?
460 yıl falan mı?
Ha, 16. yüzyıldan bugüne kadar Türkler yaşıyor burada. Peki biz bir Osmanlı müziğinden bahsediyoruz. Peki Türkler İstanbul'u fethetmeden önce Müslüman değiller miydi?
Müslümanlardı.
Pekala. O zaman İstanbul'u fethetmeden önce İstanbul musikisi ya da Osmanlı musikisi kavramı yok muydu ya da musiki yok muydu o zaman? Biz inançlarımızı, değerlerimizi Arap dilini konuşan bir peygamberden aldık. İnanç değerlerimizi. Evet. Bizim kitabımız Arapça. Bizim milletimizin özelliği ve güzelliği şurada. Bunu özellikle töre konusunda çok geniş çalışmalar yapan bir hocamız var. İsmini hatırlarım biraz sonra. Ben daha önceden programıma da aldım. Çok derin çalışmış bu konularda. Bu oradan da gördüm ki biz şöyle bir milletiz aslında. Törelerimizi bırakmamışız. Bir, örf ve adetlerimizi tam da Efendimizin bize tavsiye ettiği gibi inançla çakışan bölümlerini mümkün olduğunca geride bırakmışız. Hepsini bırakabilmişiz mi? Hayır. Bazılarını bırakamamışız. Ama zaten oradan geliyoruz yani. Bırakamamamız normal. İçki ayetinin yasaklanma safahatı 4 aşama.
Evet.
Düşünsenize. Allah muhatap oluyor vahiyle ve 4 seferde bunu yasaklıyor. Şimdi biz de kültür olarak töremizi oradan getirmişiz. Peki biz direkt Araplardan mı bir din aldık? Özellikle dinin ibadet kısmını, oruç, namaz, bunları biz nereden aldık? İran üzerinden aldık. İran üzerinden aldık. O yüzden bizim namazımızın adı salat değil, namaz. Orucumuzun adı savm değil. Efendime söyleyeyim, abdestimizin adı gasıl ya da gusül değil.
Vudu değil.
Evet değil. Ha, o zaman biz kendimize gittiğimiz ve aldığımız şeyleri kendimize mal etmeyi becermiş bir millet olarak yaşıyoruz. O yüzden bugün Osmanlı müziği ya da Türk müziğinden bahsediyoruz. Hasan'cığım da hemen müdahil olsun olaya. Bizden önce Bizansların burada yaptığı müzik Osmanlı gelince komple yok mu ettik? Biz onu da yeni müzik koyduk. Hayır. Biz o müziği aldık, komple aldık. Nereden biliyoruz bunu? Selanik'teki şu anda papaz olan, babası dedesi İstanbul'da birkaç kuşak papazlık yapmış. Kendisi orada papaz olan insanlar var. Biz bu insanlarla görüştüğümüz zaman ses yapıları da, tınıları da, kullandıkları perdelerde, müzik aralıkları da, makamlarda, özellikle ayinlerde okudukları bizim klasik eserlere benzeyen, özellikle ayinlere benzeyen, Mevlevi ayinlerine benzeyen uzun soluklu eserlerini gördüğümüz zaman pekala diyoruz ki evet, bu, biz diyoruz buradan geriye doğru baktığımız zaman
etkilenmişiz.
Etkilenmemişiz. Ya da 100 yıl önce bu adamın müziği buysa bizim bugün Osmanlı müziği diye tabir ettiğimiz müziğe çok benziyor. Hatta aynısı çoğu yeri. Demek ki Osmanlı orada dışlamamış bir şey. Ne yapmış? Burası demiş bizim memleketimiz oldu. Buranın yaşayan kültür bizim kültürümüzdür. O yüzden bizim topraklarımızda yaşayan Ermenilerin Türk müziğindeki yetkinlikleri buradandır. Rumların yetkinlikleri buradandır. Bizim hala Süryani kiliselerinde şu anda İstanbul'daki Süryani kiliselerinde Türk musiki formlarından bir takım peştrevlerin üzerine İbranice veyahut da Ermenice veya Rumca güfteler giydirmek suretiyle peştrevi aynı okuyorlar hocam. Bir hüzzam okuyorlar, şaşırırsın şeyler, Süryaniler.
Tabii bazıları Osmanlı müziği diye bir şey yoktur, Roma müziği vardır falan diye de bir tartışma işte, başlatıyorlar.
Bak biraz önce
ama aynı coğrafyadayız
bu
zaten.
Bu söylenmesin
biz
diye, bunu söyleyemeyelim diye ben ne dedim biraz önce? Türkler Müslüman olmadan önceki halleri var. Bırakmadan geleneklerini, adetlerini getirdiler. İran'dan ibadet dilini aldılar ama onu kendilerine meclettiler.
Şöyle, zaten Batı Roma'ya karşı çok daha evveliyatında da burası Batı'ya göre, yani Batı'ya karşı bir şekilde zaten Doğu Roma olarak kurulmuştu. Yani her açıdan Türklerle Rumlar birbirlerine zaten yakınlardı. Bence Osmanlı Devleti'nde
kültürel doku da yakın.
Tabii kültürel yani
bir sur var zaten canım, Üsküdar.
Çok fazla Bizans motası var ya da Karamanlıca diye bir dil var yani hocam, biliyorsunuz.
Evet.
Yani
için o da Türkçe
gibi konuşuyorsun.
Türkçe ama yani yazımı Ermenice miydi? İşte.
Rumca
alfabesi. Evet. Rumca, evet.
Grekçe yani işte. Çok fazla teorisyen de vardı ayrıca. Mesela nasıl ki Kaan Temiroğlu işte büyük musiki
bilgili.
Yani onunla aşağı yukarı aynı dönemde yaşamış Bizans Ortodoks teorisyenlerinin de nazari kitapları var mesela. Bugün bunların çevirileri yok. Çoğu yok. Onlarda da yine benzer bir yöntem kullanılıyor yani. Yani genellikle de İstanbul'da yaşamış olan müzikologlar bunlar. Yine tambur çiziliyor. İşte Karamanlıca ok işaretleriyle perde isimleri yazılıyor falan filan ve aşağı yukarı aynı dönemdeki yani Rum olsun, Müslüman olsun, Ermeni olsun bütün ses sistemlerine baktığınızda 3 aşağı 5 yukarı perde isimlerinde ortaklık görüyorsunuz.
Evet.
Yani netice itibariyle işte Yahya Kemal'in dediği gök kubbemiz kendi gök kubbemiz altında oluyor yani bir şeyler.
Olaylar, evet.
Kültürel olarak birbirlerini iyi kucaklamışlar.
Şimdi burada belki en dikkat çeken Osmanlı'nın, biz tabii Osmanlı'yı eleştiririz de Osmanlı'nın mükemmel taraflarında konuşacağız. Şimdi burada en önemli olan ne biliyor musunuz? Mesela bugün dünyanın süper gücü olarak nitelendirilen devletlerin elinde Osmanlı'nın gücü gibi bundan 600 yıl, 500 yıl önceki güç olmuş olsaydı acaba bu haliyle bile dünyayı kasıp kavuran güçler o gün emperyal davranırlar mıydı, yoksa Osmanlı gibi kendi iç hukuklarında onları serbest bırakır, kendi kültürlerinde ve etkinliklerinde, törelerinde, adetlerinde serbest mi bırakırdı? Şöyle bakalım. Suudi Arabistan bölgesi 402 yıl Osmanlı idaresinde kalmış. Osmanlı isteseydi orayı Türkçe konuşan bir millet yapar mıydı? 3-4 nesil değil bu, 5 nesil demek. 5 nesil Osmanlı idaresinde kalmış. Peki Macaristan 300 sene, Macaristan, Lehistan 300 sene, 300 küsür sene hatta Osmanlı idaresinde kalmış. Ve kültürel dokusunu hiç bozmamış bunların. Onları Türkleştirebilir miydi ya da Türkçe konuşmaya mecbur kılabilir miydi? Okuldaki derslerinin iki tanesini Osmanlıca koyuyorum diyebilir miydi? Evet, derdi. Suriye zaten yok. Mısır Osmanlı idaresinde. Bizim doğumuz, batımız da Fransa'ya yakın yerlere kadar fethedilmiş buralar. Ve buraların En az kalanı 200 sene Osmanlı idaresinde kalmış. 200 sene demek 3 nesil demek. Yani dedesi, oğlu, torunu demek. Buralara hiç dokunmamış Osmanlı. O bakımdan Osmanlı'yı objektif bir Osmanlıcı değilim ben. Ama objektif bir zihinle değerlendirdiğimiz zaman emperyal bir devlet değil. Siyonist bir devlet değil. Irkçı bir devlet değil. Faşizan bir yönetimde bulunan devlet olmamış. Zaman zaman yönetimde bir takım farklılıklar meydana gelmiş olabilir. Zorunlulukların getirdiği haller olmuş. Efendim özellikle bu İran'la yani Perslerle aramızdaki sıkıntılardan ötürü olmuş ama bunlar belli sürelere mahdut şeyler. Onun dışındakiler gayet ortada duran, gayet devleti idare eden ve halklarının hepsini eşit mesafede tutan ama kendi hukukunu İslam hukukuna göre düzenleyen, mecelleye göre düzenleyen bir yapıda. Şimdi döndük tekrar geriye. Ahmet Kutlusi'ye bağlayacağız. Mesele o. Bu vir, vermek, efendim işitmek, eşitmek, sağır kefin ya da işte nazal kefin kullanılması konuşmalarda. Bunlar Osmanlı kamusundaki yer alan kelimeler, kullanımlar da oradan geliyor. Bizim çünkü edebiyat örgümüzü sağlayan şeyler halk kültürü değil, dikkatinizi çekerim. Araplarda en temiz Arapçayı
halk,
Bedeviler kullanıyor. Hmm. Şehirlerde Arapça fesahatini kaybediyor. Hmm. Kaybediyor.
Aslında tam tersi olması gerek.
Tam tersi olması gerek işte. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi süt annelere veriliyordu ya Efendimiz döneminde. Tabii. Peki orada sadece süt anneye veriliyordu da oradaki mesele sadece süt anneden süt elde etmek miydi ya da süt için mi veriliyordu? Hayır.
Hmm.
Fasih Arapça konuşmasını öğrensin diye bir endişe de vardı. Çocuk konuşmayı yeni öğreniyor daha. Fasih Arapçayı Bedevi'den öğrenecek. Çöl Bedevisi bozulmamış Arapçayı kullanıyor. Şehir Arapçası, örnek veriyorum zaman zaman, mafiş kelimesiyle mafihi şeyünle ifade edileni mafiş diyor geçiyor. Ama Bedevi Arap onu tam telaffuz ediyor. Şimdi bizim Türk toplumuna bakalım. Türk toplumunda Peygamberin Medine'ye intikal ettikten sonra Medineleşme yani şehirleşme ile birlikte kurmuş olduğu yapıyı Türk toplumu Müslüman olduktan hemen sonra benimsemiş. Ne bizim kültürel dokularımızı olgunlaştırmış mesela Mevlid.
Hmm.
Mevlid dediğin bugün edebiyat fakültelerinde tamam okutulamayan bir metin. Vezin üzere yazılmış Osmanlıca bir metin ve kadim bir metin. Fuzuli, Baki, Nedim. Efendime söyleyeyim. Az daha gidelim. Şifa-i Şerif dersleri okutuluyor. Şifa-i Şerif edebiyatın yani daha doğrusu belagatın en yüksek dozudur. Çünkü bir tasvir anlatıyorsunuz ve dünyanın en güzel insanını tasvir etmek için yazılmış bir şey.
Olacağı mı?
Şifa-i Şerif. Diğer taraftan Hille-i Şerifler. Bunlar en güzel insana, en güzel metiyeleri, en güzel sıfatları met etmek için yapılmış şeyler olduğundan ötürü bunlara özel şeyler harcanmış. Bizim kültürümüzün dokularını oluşturan kelimeler, kavramlar da bunlar. Bir tane hocamız şeyi anlatıyordu. Dünyadaki devletlerin kurulumundan itibaren planlanmış bir ortalama günlük kullanım, kelime kullanım hazinesi vardır. İşte bu filan kelimede 36 bin kelimedir. İşte en yüksek Japonlarda galiba 70 bin kelimeye kadar çıkıyor.
Biz 10 bin falan.
Bizde de 10 bin, bunun da 10 bin ortalaması tahsilli insanlarda.
Günlük konuşma dili mi? 300-600 kelime falan derler.
Günlük değil. Bir toplumun hayatının döndüğü kelimeler. Yani televizyondaki konuşan adam da bu kadar. Profesör de bize bu dille anlatıyor. Neden profesör anlattığı bir tıp konusunu kendi lisan, evet, neden kullanamıyor? Çünkü halk anlamıyor ki. Hatta hatırlarsan televizyonlardaki tartışmalarda çok böyle ilmi şeyler konuşuldu ama diyorlar ki biraz halkın anlayacağı şekilde konuşun. Ne kadar aşağılayıcı bir şey değil mi bu?
Ama tıpta özellikle çok fazla terim. Ya,
siyasette de var hocam, hukukta da var. Hukukun, ya biz Akif denilen adam bizim İstiklal şairimiz. Kendisi Arnavut. Bize Türkçe İstiklal Marşı yazmış. Şu anda biz İstiklal Marşı'nın kelimelerinin %60'ı Osmanlıca diye bilemiyoruz. Hmm. Sadece okuyoruz, o kadar.
Evet, bu da içimizde bir yaradır diyelim.
Yine çok konuştuk.
Estağfurullah hocam. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Noktayı koyacağız, virgül de değil.
Pekala.
Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine güzel bir konuyla girizgah yapmak üzere aklıma bir şeyler geldi.
İnşallah.
İnşallah.
Sevgilerimizi, saygılarımızı sunalım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Hasan abi çok teşekkürler hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Herkese sevgiler, selamlar.
Efendim bir sonraki hafta yeni bir Seslerin İzinde programında tekrar görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın.